Ayrım 21.
Örnek olarak bu dizilerden sonuncusunu alalım ve sırasıyla n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 ve benzeri koyalım. İzomerilileri hesaba katmazsak şu sonuçları elde ederiz. CH2O2 formik asit, kaynama noktası 100 derece, ergime noktası 1 derece. C2H4O2 asetik asit, kaynama noktası 118 derece, ergime noktası 17 derece. C3H6O2 propiyonik asit, kaynama noktası 140 derece, ergime noktası çizgi. C4H8O2 bütirik asit, kaynama noktası 162 derece, ergime noktası çizgi. C5H10O2 valeryanik asit, kaynama noktası 175 derece, ergime noktası çizgi ve benzeri. Ancak 80 derecede eriyen ve kaynama noktası olmayan, çünkü ayrışmaksızın gaz durumuna geçemeyen C30H60O2'ye melisik asite değin. Böylece burada öğelerin ve hep aynı oran içinde yalın nicel katılma yoluyla oluşmuş nitel bakımdan farklı bir cisimler dizisi görüyoruz. Bileşimin bütün öğeleri eşit bir oranda nicelik değiştirdikleri yerde bu olgu kendini en açık biçimde gösterir. Normal parafinler CN H parantez 2N artı 2 için olduğu gibi. En alçak metandır, CH4 bir gaz. Bilinenler içinde en yüksekte 21 derecede eriyen ve ancak 278 derecede kaynayan renksiz kristaller oluşturan katı durumundaki hegzadekan C16H34. Her iki dizide de her yeni üye bir önceki üyenin molekül formülünde CH2 yani bir karbon ve 2 de hidrojen atomu eklenmesiyle oluşur ve molekül formülündeki bu nicel değişme herkes nitel bakımdan farklı bir cisim üretir. Ama bu diziler son derece somut bir örnekten başka bir şey değildirler. Kimyada hemen her yerde daha çeşitli azot oksitleri ya da çeşitli fosfor veya kükürt asit oksitleri ile birlikte niceliğin niteliğe nasıl dönüştüğü ve Hegel'in o sözde bulanık ve karışık düşüncesinin Bay Döring dışında kimseye karışık ve bulanık kalmaksızın şeyler ve süreçler içinde deyim yerinde ise ete kemiğe bürünmüş olarak nasıl bulunduğu görülebilir. Ve eğer Marx bu nokta üzerine dikkati çeken ilk kişi ise ve eğer Bay Döring bu saptamayı anlamadan okumuşsa yoksa bu müthiş cinayeti cezasız bırakamazdı. Bu kadarı, hatta Döring'in övüngen doğa felsefesi üzerine geriye doğru bir göz bile atmaksızın, bilimsel düşünce biçiminin son derece modern kültür öğelerinin kimde, Marx'ta mı yoksa Bay Döring'de mi eksik olduğunu ve kimya tarafından saptanmış başlıca olgular bilgisinin kimde bulunmadığını ortaya koymaya yeter. Bitirmek için niceliğin niteliğe dönüşümü yararına bir tanığa daha başvuracağız. Napolyon'a. O atları kötü ama disiplinli Fransız süvarisinin teke tek savaş bakımından o çağın söz götürmez bir biçimde en iyisi ama disiplinsiz Memlüklere karşı savaşını şöyle anlatır. İki Memlük üç Fransızdan kesen kes üstündü. Yüz Memlükle yüz Fransız birbirine denkti. 300 Fransız 300 Memlükten çoğu kez üstündü. 1000 Fransız 1500 Memlüğü her zaman yeniyordu. Dipnot: Mémoire pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrit à Saint-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité et publié sur le manuscrit entièrement corrigé de la main de Napoléon. Cilt 1, General Comte de Montholon tarafından yazılmış, Paris 1823, sayfa 262. Tıpkı Marx'ta sermaye durumuna dönüşmesinin olanaklı olması için değişim değeri tutarının, değişken de olsa belirli bir büyüklüğünün zorunlu olması gibi, Napolyon'da da kapalı düzen ve yöntemli kullanıma dayanan disiplin gücünün kendini gösterebilmesi ve hatta daha iyi atlara sahip, binicilik ve savaşta daha usta ve en azından kendisi denli yürekli, daha büyük bir düzensiz süvariler yığınını yenecek denli büyüyebilmesi için belirli bir büyüklükteki bir süvari birliği zorunluydu. Ama Bay Düring'e karşı bu neyi kanıtlar? Napolyon, Avrupa'ya karşı savaşımında kötü bir biçimde yenilmedi mi? Bozgun üstüne bozguna uğramadı mı? Hem de neden? Sırf Hegel'in bulanık ve karışık düşüncesini süvari taktiğine sokmuş olduğu için. 13. Bölüm Diyalektik Yatsımanın Yatsınması. Bu tarihsel taslak, İngiltere'de sermayenin ilke denilen birikiminin oluşması, gene de Marx'ın kitabında nispeten en iyi olan şeydir ve eğer derin bilgin koltuk değneğinden başka bir de diyalektik koltuk değneğine dayanmasaydı daha da iyi olurdu. Gerçekten daha iyi ve daha açık araçların yokluğunda, burada ebe kadın görevini yapması ve geçmişin bağrından geleceği doğurtması gereken şey, Hegel'in yatsımanın yatsınmasıdır. Bireysel mülkiyetin gösterilen biçimde 16. yüzyıldan sonra ortadan kalkmasının tamamlanması birinci yatsımadır. Bu yatsıma, yatsımanın yatsınması olarak ve bireysel mülkiyetin bu kez toprak ve iş araçlarının ortaklaşa sahipliğine dayanan, daha yüksek bir biçim altında canlandırılması olarak nitelendirilen bir ikinci yatsıma ile izlenecektir. Eğer bu yeni bireysel mülkiyet, Bay Marx'ta toplumsal mülkiyet olarak da adlandırılıyorsa, bunun nedeni Hegel'in içinde çelişkinin kaldırılması, yani sözcük oyununu izlemek gerekirse korunması olduğu denli aşılması da gereken yüksek birliğinin işte burada ortaya çıkmasıdır. Öyleyse mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi, dış ve maddesel ilişkileri içinde tarihsel gerçekliğin deyim yerinde ise otomatik sonucudur. Yatsımanın yatsınması gibi Hegelci martavallara inanarak, aklı başında bir adam için toprağın ve sermayenin ortaklaşa kullanılması zorunluluğuna kandırılmak güç olacaktır. Marx'ın fikirlerinin bulanık belirsizliği, Hegelci diyalektikle bilimsel temel olarak bol bol nasıl kafa yorulabileceğini ya da daha doğrusu bu işten akılsızlık olarak zorunlulukla neyin çıkacağını bilen kimseyi zaten şaşırtmayacaktır. Bu oyunlardan hiçbir şey anlamayan kimse içinse, Hegel'de birinci yatsımanın din kitabındaki ilk günah kavramı ve ikinci yatsımanın da kurtulmaya götüren daha yüksek bir birlik olduğunu açıkça belirtmek gerekir. Olguların mantığı ne de olsa din alanından alınmış bu gülünç andırışma üzerine temellendirilmemelidir. Bay Marx aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal olan mülkünün bulanık evreninde, dinginlik içinde yaşar ve derin diyalektik bilmeceyi çözme işini yandaşlarına bırakır. Bay Düring işte böyle konuşur. Demek ki Marx, toplumsal devrimin, toprak ve emek tarafından yaratılan üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine dayanan bir toplum kuruluşunun zorunluluğunu, Hegel'in yatsımanın yatsınmasına başvurmadan tanıtlayamaz ve sosyalist teorisini dinden alınmış bu gülünç andırışma üzerine dayandırarak, gelecekteki toplumda kaldırılmış çelişkinin üstün Hegelci birliği olarak, aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal bir mülkiyetin egemen olacağı sonucuna varır. Başlamak için yatsımanın yatsınmasını bir yana bırakalım ve aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyeti ele alalım. Bay Düring bu mülkiyeti bulanık evren olarak nitelendirir ve bu konu üzerinde gerçekten haklı olması da belirtilmeye değer. Ne yazık ki bu bulanık evrende yaşayan Marx değil ama gene Bay Düring'in ta kendisidir. Gerçekten tıpkı daha yukarıda Hegelci sayıklama yöntemindeki ustalığı sayesinde kapitalin henüz tamamlanmamış bulunan ciltlerinin neyi içermesi gerektiğini kolayca saptayabildiği gibi, burada da Marx'ı üzerinde tek sözcük bile söylemediği yüksek bir mülkiyet birliğini ona mal ederek Hegel'e göre kolayca düzeltebilir. Marx şöyle der, yatsımanın yatsınmasıdır bu. Emekçinin özel mülkiyetini değil ama kapitalist çağın kazanımlarına, el birliğine ve toprak dahil bütün üretim araçlarının ortaklaşa sahipliğine dayanan bireysel mülkiyetini yeniden kurar. bireysel emekten doğan özel ve bölünmüş mülkiyeti kapitalist mülkiyet durumuna dönüştürmek için, gerçekte daha şimdiden kolektif bir üretim biçimine dayanan kapitalist mülkiyetin toplumsal mülkiyet durumuna dönüşmesinin gerektireceğinden elbette daha çok zaman, daha çok çaba ve daha çok güçlük gerekmiştir. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 783. Hepsi bu. Demek ki mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi aracıyla ortaya çıkan durum, bireysel mülkiyetin ama toprağın ve emek tarafından üretilmiş üretim araçlarının toplumsal mülkiyet temeli üzerinde yeniden kurulması olarak belirleniyor. Anlamasını bilen herkes için bu, toplumsal mülkiyetin toprağı ve öteki üretim araçlarını ve bireysel mülkiyetin de ürünleri yani tüketim nesnelerini kapsamına aldığı anlamına gelir. Ve sorunu 6 yaşındaki çocukların bile anlayabileceği bir duruma getirmek için Marx 56. sayfada ortak üretim araçlarıyla çalışan ve tasarlanmış bir plana göre çok sayıdaki bireysel güçlerini tek ve aynı bir toplumsal emek gücü olarak harcayan bir özgür insanlar birliği, yani sosyalist biçimde örgütlenmiş bir birlik varsayar ve şöyle der. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 93. Birleşmiş emekçilerin toplam ürünü, toplumsal bir üründür. Bir bölümü yeniden üretim aracı olarak kullanılır ve toplumsal kalır ama öteki bölümü tüketilir ve bunun sonucu tüm emekçiler arasında üleşilmesi gerekir. Dipnot, Kapital, sayfa 94, İtalikler Engels'in. İşte hatta Bay Düring'in hegelleştirilmiş beyni için bile yeterince açık sözler. Aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyet, bu ikircil ve karışık uydurmaca, Hegel diyalektiğinden zorunlu olarak çıkan bu akılsızlık, bu bulanık evren, Marx'ın çözümü işini yandaşlarına bıraktığı bu derin diyalektik bilmece, bir kez daha Bay Düring'in özgür bir yaratı ve kuruntusundan başka bir şey değildir. Marx, sözüm ona Hegelci niteliğiyle yatsımanın yatsınmasının sonucu olarak gerçek bir yüksek birlik sağlamak zorundadır ve bunu Bay Düring'in hoşuna gidecek gibi yapmadığından, o da bir kez daha eksiksiz doğruluk yararına kendini yüksek ve soylu üsluba kaptıracak, Marx'a açıkça Bay Düring'in kişisel üretimi olan şeyler söyletecektir. Ayrıklama niteliğinde de olsa doğru bir alıntı yapmakta bile adam akıllı yeteneksiz olan bir adam, ayrıklamasız olarak doğru alıntılar yapan ama işte tam da böyle yapmakla alıntı yaptıkları yazarlardan her birinin fikir bütünlüğü üzerindeki kavrayıcı görüş eksikliklerini iyi saklayamayan başka kimselerin derin bilgi tuhaflıkları karşısında kendini ahlaksal öfkeye pekala kaptırabilir. Bay Düring haklı. Yaşasın parlak üsluplu tarihsel betimleme. Şimdiye değin Bay Düring'e özgü direngen yanlış alıntılar pratiğinin hiç değilse iyi niyetli olduğu ve ya tam bir anlayış yeteneksizliğine ya da genellikle ağır olarak da nitelense parlak üsluplu tarihsel betimlemeye özgü bir alışkıya, bellekten aktarma alışkısına dayandığı varsayımından hareket ettik. Ama öyle görünür ki Bay Düring'de de niceliğin niteliğe döndüğü noktaya gelmiş bulunuyoruz. Çünkü eğer ilk olarak Marx'ın parçasının son derece açık ve üstelik aynı kitabın hiçbir yanlış anlamaya elverişli olmayan bir başka parçasıyla tamamlanmış olduğunu, ikinci olarak ne Erganzungsblatter'lerde bulunan kapitalin yukarıda sözü geçen eleştirisinde, ne de eleştirel tarihin birinci baskısının içerdiği eleştiride Bay Düring, o aynı zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyet ucubesini keşfetmediğini ama onu ancak ikinci baskıda yani üçüncü okumada bulduğunu, sosyalist anlamda yeniden elden geçirilip düzeltilmiş bu ikinci baskıda, Bay Düring'in Marx'a karşılıklı olarak ekonomik ve hukuksal taslağını derslerimde çizdiğim ekonomik komünü o kadar utkun bir davranışla sunabilmek için ve yaptığı da budur, toplumun gelecekteki örgütlenmesi üzerine olanaklı olan en budalaca sözleri söyletmek gereksinmesinde olduğunu düşünürsek, eğer bütün bunlar düşünülürse tek bir sonuç kendini zorla kabul ettirir. Bay Düring bizi burada Marx'ın düşüncesini koruyucu olarak genişletme ama Bay Düring için koruyucu olarak niyeti beslediğini kabul etmeye hemen hemen zorlar. Yatsımanın yatsınması Marx'ta ne rol oynar? Marx 791. ve izleyen sayfalarda, dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 780 ve diğerleri, sermayenin ilkel denilen birikiminin daha önceki 50 sayfayı dolduran ekonomik ve tarihsel irdelemesinin sonuçlarını toplar. Kapitalist çağdan önce, hiç değilse İngiltere'de temel olarak işçinin kendi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük işletme vardı. Sermayenin ilkel denilen birikimi burada bu dolaysız üreticilerin mülksüzleştirilmesine, yani kişisel çalışmaya dayanan özel mülkiyetin yıkılmasına dayandı. Eğer bu olanaklı olduysa, bunun nedeni söz konusu küçük işletmenin ancak üretim ve toplumun doğal ve dar sınırları ile bağdaşır olması ve bunun sonucu belirli bir düzeyde kendi yok oluşunun maddi araçlarını meydana getirmesidir. Bu yok oluş, bireysel ve dağınık üretim araçlarının toplumsal olarak bir arada toplanmış araçlar durumuna dönüşümü, sermayenin tarih öncesini oluşturur. Emekçiler, proleterlere ve emekçilerin iş araçları da sermaye durumuna dönüştükten, kapitalist üretim biçimi ayaklarını yere bastıktan sonra, emeğin bundan sonraki toplumsallaşması ve toprağın ve öteki üretim araçlarının bundan sonraki dönüşümü, yani özel mülk sahiplerinin bundan sonraki mülksüzleştirilmesi yeni bir biçim alır. Şimdi mülksüzleştirilecek olan kimse, artık kendi hesabına çalışan emekçi değil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleştirme, kapitalist üretimin kendi içinde taşıdığı yasaların işlemesiyle, sermayenin merkezileşmesiyle gerçekleşir. Bir kapitalist daima birçoklarının başını yer. İş sürecinin gitgide boyutları büyüyen kooperatif şekli, bilimin bilinçli teknik uygulaması, toprağın yöntemli bir biçimde işlenmesi, iş araçlarının ancak ortaklaşa kullanılabilir iş araçlarına dönüştürülmesi, bütün iş araçlarının bileşik toplumsal emeğin üretim araçları olarak kullanılmasıyla sağlanan tasarruf, bütün insanların dünya pazarları ağına sokulması ve böylece kapitalist rejimin uluslararası bir nitelik kazanması, bu merkezileşme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafından mülksüzleştirilmesiyle el ele gider. Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömüren ve tekerlerini alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki devamlı azalmayla birlikte, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma, sömürü de alabildiğine artar. Ama gene bununla birlikte sayıları sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin bizzat kendi mekanizmasıyla eğitilen, birleştirilen ve örgütlenen işçi sınıfının başkaldırmaları da genişler, yaygınlaşır. Sermaye tekeli kendisiyle birlikte ve kendi egemenliği altında fışkırıp boy atan üretim biçiminin ayak bağı olur. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması en sonunda bunların kapitalist kabuklarıyla bağdaşamadıkları bir noktaya ulaşır. Böylece kabuk parçalanır. Kapitalist özel mülkiyetin çanı çalmıştır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilirler. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 782. Ve şimdi okuyucuya soruyorum. Diyalektik karışıklığın zorlamaları ve entelektüel bezekleri nerede? Sonunda her şeyin bir şey olduğu sonucunu veren fikirler, karışım ve karikatürü nerede? İnanç sahipleri için diyalektik mucizeler nerede? Marx'ın Düring'e göre onlar olmaksızın açıklanmasını yapma başarısını gösteremeyeceği Hegelci Logos öğretisinin diyalektik gizleme merakları ve zorlamaları nerede? Marx yalnızca tarih aracıyla tanıtlar ve burada kısaca şu olguları özetler. Vaktiyle küçük işletme kendi evrimiyle kendi yok oluşunun, yani küçük mülk sahiplerinin mülksüzleştirilmesinin koşullarını nasıl zorunlu olarak yarattıysa, bugün de kapitalist üretim biçimi kendisini yıkıma uğratacak maddesel koşulları tıpkı öyle yaratmıştır. Süreç tarihsel bir süreçtir ve eğer aynı zamanda diyalektikse bu Bay Düring için ne denli can sıkıcı olursa olsun Marx'ın suçu değildir. Marx ancak ekonomik ve tarihsel tanıtlamasını bitirdikten sonradır ki şöyle devam eder. Kapitalist üretim biçiminin ürünü olan kapitalist mülk edinme biçimi, kapitalist özel mülkiyeti yaratır. Bu, mülk sahibinin emeğine dayanan kişisel özel mülkiyetin ilk yatsınmasıdır. Ama kapitalist üretim bir doğa yasasının kaçınılmaz zorunluluğuyla kendi yatsınmasını doğurur. Yatsımanın yatsınmasıdır bu. Dipnot, Kapital sayfa 782-783. Arkası için daha yukarıdaki alıntıya bakınız. Dipnot, bakınız sayfa 226. Demek ki süreci yatsımanın yatsınması biçiminde nitelendirirken Marx, sürecin tarihsel zorunluluğunu bu niteleme ile tanıtlamayı düşünmez. Tersine gerçekte sürecin kısmen nasıl gerçekleştiğini, kısmen de mutlak olarak nasıl gerçekleşeceğini tarih aracıyla tanıtladıktan sonradır ki, Marx bu süreci ayrıca belirli bir diyalektik yasaya göre gerçekleşen bir süreç olarak nitelendirir. Hepsi bu. Öyleyse Bay Düring, yatsımanın yatsınmasının geçmişin bağrından geleceği doğurtarak burada ebek adın görevi göreceğini ya da Marx'ın bizi toprak ve sermaye ortaklığının Bay Düring'in ete kemiğe bürünmüş bir çelişkisi, bir zorunluluk olduğuna inandırmak için bizden yatsımanın yatsınmasına saygı göstermemizi istediğini ileri sürdüğü zaman bir kez daha Bay Düring'in temelsiz bir varsayımı ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz demektir. Diyalektiği Bay Düring'in yaptığı gibi, diyelim biçimsel mantık ya da ilkel matematik üzerine sınırlı bir fikir edinebildiği biçimde, katıksız bir tanıtlama aleti olarak almak, diyalektiğin iç yüzünü kavramakta tam bir eksikliktir. Biçimsel mantık bile her şeyden önce yeni sonuçları bulmak, bilinenden bilinmeyene geçmek için bir yöntemdir ve bu ayrıca mantığın dar çevrenini parçalayarak daha geniş bir dünya görüşünün tohumunu içinde saklayan diyalektik içinde ama çok daha yüksek bir anlamda böyledir. Matematikte de aynı ilişki bulunur. İlkel matematik değişmeyen büyüklükler matematiği, hiç değilse özsel olarak, biçimsel mantık sınırları içinde devinir. Sonsuz küçük, enfinitesimal hesapların en önemli bölümünü oluşturduğu değişen büyüklükler matematiği, aslında matematik ilişkilere diyalektiğin uygulanmasından başka bir şey değildir. Arı tanıtlama, yöntemin yeni araştırma alanlarına birçok uygulanışı karşısında, burada belli bir biçimde arka plana geçer.